Ayrım 20, Kitapçı Mendel, Stefan Zweig, sayfa 207, Bir Yaz Öyküsü. Geçen yaz Ağustos ayını Como Gölü kıyısındaki beyaz villalarla kara ormanlar arasına gizlenmiş o şirin küçük kasaba ve köylerden Cade Nabia'da geçirdim. Bellagio ve Menagio'dan gezmeye gelen insanların dar sahil yolunu doldurduğu ilk yazın canlı günlerinde olduğu gibi, yazın bu sıcak haftalarında da küçük kasaba, kokular dolu bir yalnızlığı sessiz ve huzur içinde yaşıyordu. Otel hemen hemen boştu. Kalan birkaç müşteri katlara dağılmıştı. Biri diğerinin böyle ıssız bir yere yaz tatiline gelmesini tuhaf buluyor, her sabah kahvaltıda buluştuklarında hala gitmediğini görünce de şaşırıyordu. Benim için çok hayret ettiğim müşterilerden biri yaşlı, oldukça kibar ve kültürlü birisiydi. Dış görünüşü çok namuslu bir İngiliz devlet memuru ile Parisli bir bakkal çırağını andırıyordu. Gölde motor gezintilerine katılmıyor, bütün gün sigarasının dumanını keyifle havaya üflüyor, arada sırada eline aldığı kitabın sayfalarını çeviriyordu. Peş peşe iki yağmurlu günün sıkıcılığı ve bu adamın açık sözlülüğü tanışmamızı ve son yıllarda benzerini yaşamadığım candan bir dostluğun kurulmasını sağladı. Baltık Denizi kıyılarında doğmuş bir asildi fakat Fransa'da yetişmiş, uzun yıllar İngiltere'de yaşamıştı. Yaşamı boyunca hiçbir zaman meslek sahibi olmamıştı. Son yıllarda da uzun süre belli bir ülkede yaşamamıştı. Vatansız sayılırdı. Gittiği her yerden güzel ve değerli olan şeyleri alıp götüren, kendi için gizleyen bir korsan, bir Viking idi o. Bütün sanatları açıktı. Fakat onlara olan sevgisi onları küçümsemesi kadar güçlü değildi. Her türlü sanata binlerce teşekkür gönderiyor fakat hiçbiriyle doğru dürüst ilgilenmiyor, bir sanat eseri de yaratmıyordu. Gereksizmiş gibi görünen o yaşamlardan birini yaşıyordu sanki. Onun gibileri başkalarıyla hiçbir işbirliğine girişmez, başlarından geçen binlerce olayın oluşturduğu zenginliği de hiç kimseye bırakmaz, en son nefesleriyle alıp götürürlerdi. Bir akşam yemekten sonra otelin önündeki terasta oturmuş, suyu yavaş yavaş koyulaşmakta olan gölü seyrederken yaşamdan söz ettim, bazı şeyler anlattım. Adam gülümsedi. ''Haksız sayılmazsınız dedi. Fakat ben geçmişte olup bitenlere, anılara pek inanmam. Çünkü yaşanmış şeyler bir anlıktır, yaşanırlar ve sona ererler, bizi terk ederler. Edebiyat da kalıcı değildir. Gün gelir edebiyat da bitmez mi 20-50-100 yıl sonra?'' Fakat ben bu akşam size başka bir şeyden söz etmek istiyorum. Bana sorarsanız güzel bir öykü. Haydi kalkıp şöyle bir yürüyelim. Böyle şeylerden en güzel gezinirken söz edilir. Yüzyıllık servi ağaçları ile kestanelerin süslediği, gölge verdiği, karma karışık dalların arasından hafif çırpınan göl suyunun göründüğü o şirin sahil yolunda yürüdük. Uzaklarda beyaz bulutlar, az önce batmış olan güneşin geride bırakmış olduğu renklerle kırmızıya bürünmüş. Yukarılarda artık kararmış tepelerin üzerinde son ışınlarda elmas gibi parıldayan Serbolloni villasının yüksek duvarları. Hava henüz sıcak ve rutubetli fakat sıkıcı değil. Zarif bir kadın kolu gibi çok duygulu gölgelere sarılıyor, görünmeyen çiçeklerin kokusuyla nefesleri dolduruyordu. Yanımdaki adam anlatmaya başladı. Önce itiraf etmem gereken bir şey var. Size söylememiştim. Ben geçen yılda aynı mevsimde buraya, Cade Nabia'ya gelmiştim. Yine bu otelde kalmıştım. Size yaşamımda her zaman bir şeyi tekrarlamaktan hep kaçınmış olduğumu söylesem, buraya arka arkaya iki kez gelmiş olmama mutlaka şaşıracaksınız. Fakat lütfen beni dinlemeye devam edin. Geçen yılda şimdi olduğu gibi ıssızdı buralar. Milanoğlu Bey de buradaydı. Bütün gün balık tutan, ertesi gün tekrar yakalamak için tuttuğu balıkları akşama yine göle bırakan şu adam. Bitkisel bir yaşam sürermiş gibi sessizce hareket eden o yaşlı iki İngiliz bayan da geçen yaz buradaydı. Sonra yakışıklı, yanında soluk tenli, sevimli bir kızla gelmiş olan genç de otelde kalıyordu. Sanmıyorum kızın eşi olduğunu, birbirlerine çok aşıkmış gibiydi davranışları. Dikkatimi çeken başka müşteriler arasında bir de Alman bir aile vardı. Görünüşleri tipik Kuzey Almanyalıydı. Saçları saman sarısı, yüz hatları keskin, köşeli, hareketleri kabaca, çelik mavisi gözlerinin bakışı delici, bıçakla kesilmiş gibi ince dudaklı, ağzı huysuz yaşlı bir bayan. Yanındaki diğer kadın da mutlaka kız kardeşiydi. Yüz hatları tıpkı ona benziyordu. Sadece yüzünün kırışıkları biraz fazlaydı, derisi yumuşamış gibiydi. Bütün gün beraberlerdi fakat birbirleriyle pek konuşmuyorlardı. Çoğu kez başları önlerinde hiçbir şeyi düşünmüyormuş gibi örgü örüp duruyorlardı. Çok sıkıcı ve kısıtlamalarla dolu bir dünyada yaşıyorlardı sanki. İki kadının arasında gençten 16 yaşlarında kadınlardan birinin çocuğu olacak bir kız oturuyordu. Hangisinin kızıydı bilmiyorum fakat henüz oluşmamış yüz hatları kadınlaşmaya başlayan vücudunun hatlarına karışıyordu. Güzel değildi, zayıfçaydı, ham bir meyveyi andırıyordu. Giysileri de pek yaşına uygun değildi. Ne yaptığını bilmeyen, hareketleri güvensiz bu kızcağız göreni duygulandırıyordu. Gözleri iri iriydi, bakışlarının parıltısını çevresinden kaçırıyordu. Yaşlı kadınların masasına otururken yanında bir örgü getiriyordu fakat elleri çabucak yavaşlıyor, parmakları uyuşuyordu. Düşlerle dolu, donuk bakışlarını gölün sularına dikiyor, öylece oturup duruyordu. Bilmiyorum, neydi benim için bu görünümdeki çekicilik? Yaşlanmaya başlayan annenin yanında çiçek gibi açmaya hazırlanan bir kızın oluşturduğu kimi budalaca düşüncelerim miydi? Her kırışıkta, her gülümsemede bir yorgunluk, her düşte saklı bir hayal kırıklığı. Acaba genç kızların başka bir şey bulamadıkları için suyun üzerinde yüzen çürümüş bir tahtaya yapışmış yosunlar gibi çevrelerinde gezdirdikleri arzulu bakışlardaki o vahşi, yırtıcı, hedefsiz özlemler miydi? Benim için çok heyecan vericiydi onu seyretmek, hayallerle dolu ıslak bakışlarını, sokakta önüne çıkan köpeklerle kedileri abartılı sevişini, iç huzursuzluğunu, başladığı bir şeyin sonunu getiremeyişini. Akşamları otel kütüphanesinden almış olduğu önemsiz bazı kitapları yangından mal kaçırırmış gibi çabuk çabuk yutarcasına okumasına ya da tatile gelirken yanında getirmiş olduğu sayfaları kopmak üzere iki şiir kitabının biri Goethe'nin diğeri Baumbach'ın sayfalarını hızlı hızlı karıştırışını. Niçin güldünüz? Özür diledim. Birbirlerine pek uymuyorlar da Goethe ile Baumbach. Ah evet, anlıyorum. Evet, biraz tuhaf. Fakat aynı zamanda değildi. İnanın bana, bu yaşta kızların okuduğu şiirlerin iyi ya da kötü, gerçek ya da yalan olması hiç de umurlarında değildir. Dizeler onlar için susuzluğa karşı gerekli dolu bir kadehtir. İçindeki şarabı önemsemezler. Çünkü onlar daha kadehi ellerine almadan sarhoş olmuşlardır. Bu kızın da yaşıtlarından farkı yoktu, özlem doluydu o. Gözlerinden okunuyordu özlemi, titreyen parmak uçlarından, pek alışılmamış, çekingenlikle uçmak arası yürüyüşünden. Açtı. Birisiyle konuşmak, ona içini dökmek özlemiyle yanıp tutuştuğu belliydi. Fakat hiç kimse yoktu çevresinde, yalnızlıktan, sağında ve solunda örgü şişlerinin seslerinden, iki kadının soğuk ve temkinli bakışlarından başka. İşte kıza o anda çok acıdım. Fakat yanına yaklaşamazdım. Ne de olsa ona göre çok yaşlıydım. Hem sonra yaşlı burjuva hanımefendileriyle tanışmaktan da biraz tiksintiyle hep çekinmişimdir. İşte o anda bir şey geldi aklıma. Bu genç kızın henüz kanatları çıkmamış, yeteneksiz, mutlaka İtalya'ya da ilk gelişiydi. Buraları hiç ziyaret etmemiş olan İngiliz Shakespeare sayesinde İtalya, Almanya'da romantik aşkın, gizem dolu maceraların, Romeo'ların, yere düşen yelpazelerin, parıldayan kamaların, maskelerin ve aşk dolu mektupların ülkesi olarak tanınır. Bu kız da mutlaka maceraları düşlüyordu. Hangimiz tanımayız genç kız düşlerini? Gökyüzünün mavisinde ağır ağır sürüklenen, nereye gittiği bilinmeyen o bembeyaz bulutları andırır düşleri. Akşam yaklaştığında sıcak renklere bürünen, önce pembeleşen, sonra yakıcı bir kırmızıyla korlaşan kar beyazı bulutları. Burada geçirdiği günlerde hiçbir şey genç kız için inanılmaz değil diye düşündüm ve ona gizli bir sevgili yaratmaya karar verdim. Hemen o akşam oturdum, alçak gönüllü ve saygılı, sevecen, ona yabancı bazı şeyleri üstü kapalı anlatan uzun bir mektup yazdım. Altına imza atmadım. Ondan hiçbir şey istemeyen, ona hiçbir söz vermeyen, fakat hem coşku dolu hem de çekingen bir mektuptu. Kimi satırları bir şiirden alınmış romantik bir mektubu andırıyordu. Sabahları biraz huzursuz kahvaltıya ilk gelenin o olduğunu bildiğim için mektubu katlayıp erkenden masasındaki peçetenin arasına koydum. Az sonra da kız geldi. Ben bahçeden kahvaltı salonunu seyrediyordum. Mektubu eline alır almaz inanılmaz bir heyecan, büyük bir şaşkınlık beliriverdi yüzünde. Sanki kırmızı alevler renksiz yanaklarını okşayıp gırtlağına kadar indi. Sonra ne yapacağını bilmez gibi sağına soluna şöyle bir bakındı. Biraz yutkundu ve bir şey çalmış hırsız gibi elindeki mektubu sakladı. Huzursuz ve sinirli bir şekilde öylece oturdu, önündeki kahvaltıya elini bile sürmedi. Sonra aniden yerinden hızla kalkıp dışarıya çıktı, insansız, loş koridorlardan birinde gizem dolu mektubu çözmeye uğraştı. Bir şey mi söylemek istemiştiniz? Farkında olmadan şöyle bir el hareketi yapmıştım. Ne demek istediğimi açıklamak zorundaydım. Bu yaptığınız bana kalırsa oldukça gözü pek bir şey. Hiç düşünmediniz mi ya kız biraz araştırsaydı, örneğin mektubu peçetenin arasına kimin koyduğunu garsona sorsaydı, ne yapardınız o zaman? Yazılanları annesine de gösterebilirdi, değil mi? Tabii düşündüm bu dediklerinizi, fakat korku dolu, şaşkın, biraz yüksek sesle konuşsa, hemen çekingen ve korkuyla etrafına bakınan o kızı görmüş olsaydınız, böyle bir şeyi yapamayacağını bilirdiniz. Kimi kızlar vardır, o kadar utangaçlardır ki, onlara her şeyi yapabilirsiniz, başlarından geçenleri başkalarına anlatmaz, her şeye razı, kolları kanatları kırık, seslerini çıkarmaz, susarlar. Gülümseyerek seyrettim yaptıklarını ve oyunumun başarıya ulaşmasına çok sevindim. Sonra kahvaltı salonuna geri döndü. Birden kanımın yükseldiğini fark ettim. Şakaklarım zonkluyordu. Şimdi içeri giren başka bir kızdı. Yürüyüşü değişivermiş, yüzüne de renk gelmişti. Fakat huzursuz ve kafası karmakarışıktı. Ne yapacağını bilmez gibiydi davranışları konusunda. Sanki gizem oradaymış gibi bakışlarını salonun pencerelerinde dolaştırdı. Yanından geçenlere şöyle bir baktı. Bakışları bir an için bana da takıldı. Ben ise bakışlarımı hemen kaçırdım. Bir göz kırpma, gözlerimdeki bir parıltı beni ele vermesin diye. Fakat o anda, bir saniyede kızın soru dolu bakışlarındaki ateşi fark ettim ve ürperdim. Yıllar sonra yine o duyguları hissettim içimde. Bir kızın gözlerindeki ilk kıvılcımların zincirlerini kırmak kadar tehlikeli, çekici ve ortalık karıştırıcı başka bir şehvet duygusu yoktur. Bir süre sonra yine iki kadının arasında otururken parmaklarını sık sık yavaşça giysisinin belli bir yerine dokunduruyor, saklamış olduğu mektubun orada durup durmadığına bakıyordu. Bu oyun hoşuma gitmişti. Aynı akşam ikinci bir mektup yazdım, ertesi günlerde başkalarını da. Aşık bir gencin duygularını kağıda dökmenin benim için inanılmaz bir çekiciliği, heyecanı vardı. Tuzak kuran ya da avlamak istedikleri hayvanları namlularının karşısında cezbeden, yaptıklarından zevk alan avcılar gibi hissediyordum kendimi. Elde etmiş olduğum başarı hem inanılmaz hem de ürkütücüydü. Bir an için bu oyuna son vermeyi düşündüm. Fakat baştan çıkarıcılığın zevki dayanılmazdı. Genç kızın yürüyüşüne bir hafiflik, dans adımlarının karışıklığı geldi, yüzü de canlandı, güzelleşti. Sabahları kahvaltıya indiğinde gözlerinin altı, geceyi yeni mektubun özlemiyle biraz uykusuz geçirdiği için olacak, hafif koyulaşmış, bakışları huzursuzdu. Gün geçtikçe kendine dikkat etmeye başladı. Saçına çiçekler iliştirdi, hareketlerine bir yumuşaklık geldi. Bakışlarındaki sorular giderek arttı. Çünkü mektuplarımda yazdığım birçok ufak tefek şeyle ele vermiştim. Ona bu satırları yazan yakınındaydı, çevresindeydi. Genç kızdaki bu değişiklik bir süre sonra duyguları körleşmiş iki kadının da gözünden kaçmadı. Meraklı bakışlarla yanlarına gelen, yanakları yeni açan çiçekleri andıran kızı şöyle bir süzüyor, dudaklarında hafif bir gülümsemeyle ona bakıyorlardı. Ses tonu da değişmişti, daha atılgan, daha yüksek sesle konuşuyordu. Kimi zaman sesine bir titreme geliyor, sanki sevinç çığlıklarıyla dolu bir şarkıya başlamak istiyordu. ''Ne oldu? Siz yine gülümsüyorsunuz?'' Hayır hayır, lütfen devam edin anlatmaya. Çok güzel anlatıyorsunuz demek istiyorum. Çok yeteneklisiniz. Bana sorarsanız tanınmış öykücülerimiz kadar iyi bir kitap yazabilirdiniz. Çok nazik ve dikkatle bana şunu söylemek istiyorsunuz galiba. Bizim Almanca yazan öykücülerimiz gibi kaçık, uzun, melankolik, sıkıcı anlatıyorsunuz. Peki peki, kısa keseceğim. Kukla dans ediyordu, ben de ipleriyle istediğim gibi oynuyordum. Şüpheyi üzerime çekmemek için. Kimi zaman kız meraklı bakışlarını bana da çevirmiyor değildi. Ona bu satırları yazanın otelde değil de yakındaki bir Kür kasabasında yaşadığını, her gün gemiyle bu kıyıya geçtiğinden söz ettim. O günden sonra da iskeleye yaklaşan geminin çan sesi duyulduğunda kızın annesine bir gerekçe uydurarak kızla otelden çıktığını ve iskelenin bir köşesinde durup gemiyle gelenleri heyecan içinde izlediğini görmeye başladım. Bir gün havanın kapalı olduğu bir akşamüstüydü ve ben yapacak başka işim olmadığı için genç kızı izliyordum. Çok ilginç bir şey oldu. Gemiden inen yolcular arasında enteresan giyimli, yakışıklı genç bir İtalyan delikanlı da vardı. Birisini ararmış gibi şöyle bir etrafına bakındı ve bütün umudunu yitirmiş, bakışlarıyla sorular soran ve her gördüğü şeyi içine çeken genç kız gözüne ilişti. Aynı anda utancın kırmızı dalgası kızın yüzünü kapladı. Gözlerindeki hafif gülümsemeyi yok etti. Delikanlı bir an durdu, dikkatle kıza baktı. Böyle binlerce gizem dolu sıcak bakışları üzerinde hisseden erkek için bence çok olağan, gülümsedi ve ona doğru yürüdü. Genç kız kaçar gibi yaptı, sonra çoktandır aradığının o olduğunu düşünüp bir an durdu, başını çevirdi, delikanlıya baktı. İstemekle korkmak, özlemle utanç arası bir oyundu. Bu oyunda sonunda hep çekici olana dayanamamak duygusu kazanır. Genç adam biraz şaşırmış da olsa yüreklenmiş gibiydi. Kıza doğru yürüdü, yanına çok yaklaştı. Ben şimdi her şey iyice karışacak diye korkarken yaşlı bayanlar göründü. Genç kız ürkek bir kuş gibi uçtu, onlara doğru koştu. Delikanlı adımlarını yavaşlattı, geride kaldı. Birbirlerine arkalarını dönmeden bir an göz göze geldiler. Bu olayın ardından önce oyuna son vereyim diye düşündüm. Fakat çekiciliği o kadar büyüktü ki bu rastlantıyı uysal bir yardımcı olarak kabullendim ve hemen o akşam oturup kızın varsayımını onaylayan alışılmamış uzunlukta bir mektubu kaleme aldım. Yeni oyunumda iki kişiye rol vermeyi çok çekici buldum. Ertesi sabah genç kızın heyecan dolu yüzü beni şaşırttı. Kafası da karmakarışık düşüncelerle dolu gibiydi. O güzel huzursuzluk gitmiş, yerine anlaşılmaz bir sinirlilik almıştı. Gece ağlamış olacaktı. Kırmızı gözleri ıslaktı. İçini büyük bir hüzün kaplamış gibiydi. Suskunluğu her an vahşice bir haykırışla sona erebilirdi. Alnında kırışıklar, bakışlarında kaygı dolu bir ümitsizlik vardı. Ben ise sabah onu sevinç içinde göreceğimi sanmıştım. Korktum. Kukla ilk kez benim istediklerimi yapmıyor, kendi kafasına göre dans ediyordu. Birçok çıkar yol aradım fakat bulamadım. Oynadığım oyundan korkmaya başladım. Kızın bakışlarından kaçmak için o gün akşam olmadan otele dönmedim. Geldiğimde de hemen fark ettim, bir şey olmuştu. Lokantadaki masa boştu, aile otelden ayrılmıştı. Genç adam ona tek kelime bile söyleyemeden gitmek zorunda bırakılmıştı. Tatlı bir rüyadan koparılmış, hüzün dolu küçük bir kent yaşamına geri götürülmüştü. Bu hiç aklıma gelmemişti. Öfke, hüzün, ümitsizlik ve acı dolu en son bakışını şimdi bile bir şikayet olarak kabul ediyorum. Hayatının kim bilir ne kadar derinine taşımıştım ben bu acıları. Sustu. Gece olmuştu. Bulutları delip geçen ay ışığı bu gece alışılmamıştı. Ağaç dallarının arasından görünen yıldızlar ve ışıltılar boşluğa asılmış gibiydi. Gölün suları hareketsiz öylece duruyordu. Hiç konuşmadan yürümeye devam ettik. Sonunda yine konuşan yanımdaki adam oldu. İşte size her şeyi anlattım. Bir öykülük değil mi sizce? Bilmiyorum. Ancak öteki öykülerim arasında mutlaka saklayacağım bunu. Bana anlattığınız için de size teşekkür ederim. Fakat bir öykü, benim için çekiciliği olan güzel bir konu. Anlatılan insanlar birbirlerine yaklaşmıyorlar, sadece birbirlerine dokunurmuş gibi yapıyorlar. Alın yazıları tam belirli değil. Anlattıklarınızı geliştirmek, bir sonuca erdirmek gerek. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Genç kızın yaşamı, küçük kente dönüşü, başından geçen günlük olayların acıklı trajedisi. Hayır, pek öyle sayılmaz. Bu öyküde beni ilgilendiren genç kız değil. Her ne kadar öyle sanılsa da genç kızlar o kadar ilginç değildir. Çünkü başlarından geçenler, alın yazıları genelde olumsuzdur ve bu nedenle hep birbirine benzer. Zamanı geldiğinde bu kız da kendi halinde bir burjuva erkeği ile evlenecek, İtalya'da başından geçenlerde anılarında yer eden bir olay olarak geride kalacaktır. İşte bu nedenle genç kız beni pek ilgilendirmiyor. Bu bence biraz tuhaf. Genç adamda ne ilginç yan buldunuz bilmek isterdim. Her erkek gençliğinde bir kıza ateş dolu bakışlar yollar. Kimileri bunun farkına varmaz, kimileri ise unutuverir. Belki de gençliğimizin kutsal bir ayrıcalığı olan bu gibi şeylerin ne kadar değerli ve kalıcı olduğunu anlamak için yaşlanmak gerekir. Öykü yazsaydım yaşlı beye, mektupları yazan kişiye önemli bir rol verirdim. Bana kalırsa insan hangi yaşta olursa olsun bu kadar ateşli mektuplar yazıp bir aşkın duygularını böylesine düşlerse cezasız bırakılamaz. Ben öykümde bir oyunun nasıl gerçeğe dönüştüğünü, oyunun kurallarını o belirledi sanırken kuralların onu çoktan etkisi altına almış olduğunu anlatmak isterdim. Sadece gördüğünü sandığı kızın uyanmaya başlayan güzelliği adamı gerçekte çok derinden etkilemek. Dedir. Her şeyin kontrolünden çıktığını sezdiği anda oyuna, daha doğrusu oyuncağa çılgınca bir özlemle sarılır. Aşktaki böylesine bir gelişme benim için çok çekici olabilirdi. Çünkü yaşlı adamın sonsuz tutkusu genç delikanlıya çok benzemektedir. Her ikisi de kendilerine değer verilmediğine inanır. Ben öyküdeki yaşlı adama korku ve beklenti duygularını da verirdim. Aynı zamanda huzursuz ve kararsız biridir de. Kızın peşinden her yere gider, yeter ki onu görebilsin. Fakat hiçbir zaman yanına sokulamaz, bundan çekinir. Kızın izini kaybeder. Ben öyküde yaşlı adamı sonunda kızla ilk karşılaştığı yere geri döndürürdüm. Onu bir kez daha yine aynı yerde görmek ümidini taşımaktadır, rastlantıya inanmaktadır. Fakat rastlantı acımasızdır. İşte öyküyü yazsaydım her şeyi böyle kafamdan geçirirdim. Yalan, yanlış, imkansız. Birden irkildim. Adam sözümü kesmişti. Sesi sert, öfkeli, titrek, neredeyse tehdit eder gibi çıkmıştı. Daha önce onu böylesine öfkeli görmemiştim. O anda anladım dikkatsizce hangi yaraya dokunmuş olduğumu. Birden durdu. Ak düşmüş saçları gecenin karanlığında parıldıyordu. Çok üzüldüm. Konuyu değiştirmek, söylemiş olduklarımı unutturmak istedim. Fakat o konuşmaya devam etti. Bu kez çok içten ve sakin, yumuşak, duygusal bir sesle konuşuyordu. Belki de siz haklısınız. Söyledikleriniz çok daha ilginç. L'amour couche au vieille. Yanılmıyorsam Balzac çok duygulu öykülerinden birine bu adı vermişti. Yaşlı insanlar başarılarından söz etmeyi daha çok severler. Hatalarından ise hiç söz etmezler. Belki de sonsuzluğun saatinin çaldığı anda gülünç olmaktan korkarlar. Casanova'nın anılarında yaşlılığından söz ettiği, horozdan boynuzlu bir koca, aldatan taraftan aldatılana geçtiği bölümün kaybolmuş olmasının bir rastlantı olduğuna inanıyor musunuz? Bana elini uzattı. Ses tonu yine donuk, sakin ve durgundu. İyi geceler. Görüyorum, böyle yaz akşamlarında genç insanlara öyküler anlatmak tehlikeli. Akıllarına hemen budalaca şeyler geliyor. Gereksiz düşlerde. İyi geceler. Sonra o yaylanırmış gibi attı fakat yıllar sonra artık ağırlaşmış adımlarıyla yürüdü, karanlıkta gözden kayboldu. Saat çok geç olmuştu. Başka akşamlar erkenden üzerime çöken yorgunluk bu kez alışılmamış bir şey olduğunda ya da yabancı bir şeyi bir an için sahiplendiğimizdeki gibi kanımda dolaşmaya başlayan heyecanla dağılıvermişti. Karanlık ve sessiz yolda Villa Carlotta'ya kadar yürüdüm. Villanın önünden göle inen serin mermer basamaklara oturdum. Ne güzeldi gece. Az önce ağaçlar arasından çok yakındaki ateş böceklerini andıran Belagio'nun ışıkları şimdi suların ötesinde çok uzaklardaydı. Göl suskun duruyordu, kenarları ateş gibi yanan, kapkara bir mücevher gibi ışıltılı. Bir piyanonun beyaz tuşlarına dokunan parmaklar gibi dalgalar hışırtıyla mermer basamaklara aralıksız vuruyor. Binlerce yıldızla dolu gökyüzü ne kadar uzak. Çok sessiz, ışıltılı bir suskunlukla duruyor. Arada sırada, beklenmedik bir anda yıldızın biri bu elmas pırıltılı halkayı terk ediyor, yaz gecesine kayarak düşüyor. Karanlıklara, ovalara, uçurumlara, dağlara ve çok uzaklardaki denizlere. Görünmeyen bir güç düşürüyor onu, bilinmeyen alın yazılarının sonsuz derinliklerine atılan bir yaşam gibi. 20. ayrımın sonu, sayfa 218.